Çekti.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Başladı Hayatın Sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimize hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten selamlıyoruz yine bugün de sizleri. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz 15.55'e dek Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr bizimle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu da hatırlatalım. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini de yine oralardan da takip etmeniz mümkün dedikten sonra birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi. Lezzet hikayeleri.
Evet.
Evet, köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün çaydan söz edeceğiz. Dünyada sudan sonra en fazla içilen, özellikle ülkemizde içme alışkanlığı çok fazla olan, olmazsa olmazımız bir içecekten söz edeceğiz. Çayın öyküsünden bir başlayalım isterseniz.
Evet.
Nereden başlayacağız? Dünyadan...
Dünyadan başlayalım aslında. Çay o kadar eski içeceklerden biri ki M.Ö. 3000 yılında başlamış Çin'de çay tüketimi. Tabii ki o zaman yetiştiriciliği yapılmıyor ama toplanarak insanlar suyla karıştırıp, yani o içeceklerine aroma vermek için kullandıkları en temel bitkilerden bir tanesi. Yeni dünya onunla tanışınca, özellikle coğrafi keşiflerden sonra 1600'lerden sonra Hollandalı, İspanyalı, yani Avrupa'da gemicilikle uğraşan, denizcilikle uğraşan ülkeler oralara gittiklerinde en temel gördükleri içecek aslında çay.
Hı hı.
Japonlarda da aynı o tarihlerde, yani Çin'de olduğu gibi Japonlarda da eski bu tarihçe ve artık bir ritüel, yani çay içiyor olmak için bizim gibi böyle alelade, hani iki otururken bir sohbet ederken bir de çay içelim ya da çay söyleyelim değil. Bu neredeyse dinsel bir ritüele yakın şekilde tüketimi yapılıyor. O yıllardan bu yana. Onu demleyen kişi çok önemli, bulunduğu ortam çok önemli, dağlardan gelen sulardan demleniyor olması gerekiyor. Eğer yeşil çay demliyorsa ya da beyaz çay demliyorsa 2-3 kere demlemesi gerekiyor.
Hı hı.
Böyle farklı ritüelleri olan, tüm dünyaya yayılmış, işte Amerikalıların soğuk tükettiği, İngilizlerin sütle tükettiği, bizim sadece şekerle tükettiğimiz keyifli bir içecek çay.
Peki ülkemize nasıl gelmiş?
Ülkemize gelişi şöyle aslında... Cumhuriyetle birlikte üretim, özellikle Cumhuriyetle birlikte başlamış vaziyette. Ama ilk çalışmalarla ilgili Profesör Doktor Ali Rıza Erten diye Halkalı Ziraat Mektebi dediğimiz, bizim şu anda Türkiye'deki bütün zirai eğitimin başladığı, bütün ziraat fakültelerinin ilk kurulan fakülte Ankara Ziraat Fakültesi'dir. Benim de mezun olduğum fakülte. Oranın kuruluşuyla başlamış olan bir altyapıyı Halkalı Ziraat Mektebi kurmuştur.
Hı hı.
Orada profesörlük yapan Mersinli, yani Karadenizli değil.
Evet.
Bu önemli. Kafkasya'ya yapılan araştırmalar sırasında Karadeniz'de acaba ne yetişebilir? Çünkü orası sadece balıkçılıkla geçinen bir toplum var. Yemyeşil dağları var, yağmuru var, toprağı verimli, yani görüntü anlamında verimli ama yetiştirilen bir ürünü yok oraya, hı hı, özgü. Neler yapılabilir diye bir araştırmaya gidiyorlar. 1924'te makale haline getiriyor Cumhuriyet'le birlikte. Yani oranın,
hı hı,
o geziden sonra o bölgenin kalkınması için Atatürk talimat veriyor. Karadeniz için neler yapılabilir? Bununla ilgili bir araştırma yapın. İktisat Bakanlığı'nın içerisinde tarım birim var. Tarım Genel Müdürlüğü var. Onun başında Zihni Derin Bey var. Zihni Derin Bey'in talimatlarıyla Ali Rıza Erten hocamız o bölgede bir araştırma yapıyor.
Yani Atatürk'ün emriyle ilk Rize'de Ekim başlıyor.
Aynen. Ekim aslında 1933'te başladığı için Atatürk'ün emriyle.
Evet.
Ama o dönemde daha araştırma, yani orayı kalkındırmak için Atatürk her taraf için bununla ilgili, hı-hı, çalışmaları var. İşte özellikle Akdeniz bölgesinde tropik meyvelerle ilgili neler yapılabilir diye araştırma yapılmasını istiyor. Ankara'da kurak arazide ne yetiştirmeliyiz diye Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ni kurduruyor. Can Kıraç Bey vardır. Bu İnan Kıraç ve Can Kıraç'ın, hı hı, babaları vardır. Onlar ona diyor ki, Kıraç soy ismini onun için veriyor zaten Atatürk.
Hı.
Diyor ki, bu toprakları Kıraçlıktan hiçbir zaman, soyadın olsun ki hiçbir zaman beni unutma. Bu toprakları verimli hale getirinceye kadar çalışmalısın diye. Onun için Atatürk Orman Çiftliği'nin ilk müdürlerinden bir tanesidir. Kıraç ailesi ondan dolayı toprağa böyle daha bağlı, bu toprakların insanıdır. Böyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde araştırmalar yapılmasıyla ilgili talimatlar veriyor. Çünkü o dönem için ilk önce yapmamız gereken şey karnımızı doyurmak. Dışa bağımlılığımızı sona erdirmek adına yapmamız gereken çalışmalar var. Bunlarla ilgili talimatların içerisinden bir tanesi de Karadeniz bölgesinde alternatif ürün ne yetişebilir? Yani ve o bölgeyi nasıl kalkındırırız?
Şu anda ihracatta da hem çayda olsun hem turunçgillerde de olsun yine Atatürk'ün sayesinde açtığı yolda tabii Cumhuriyet'le ki birlikte geldiğimiz nokta gerçekten yatsınamaz. Evet, işte çayı çok seviyoruz ve biz günün her saatinde sabah kalktığımız andan itibaren çayımız hep hazırdır. Gelen konuklarımıza da çay ikram ederiz. Her mekana taşınmış aslında. Gecesi, gündüzü, saati yok bizim
yok
çayımızın.
Artık, evet. Çünkü hayatımızın içine girmiş ve eskiden geçmişte en temel ürün Türkler için kahve. Yani Yemen'den gelir işte, ama o zamanlar orası Osmanlı toprağı olması sebebiyle o bölgeden yetiştirilen ve dünyaya da ticaretiyle ilgili söz sahibi olduğumuz bir ürün olması sebebiyle Türk kahvesi olarak bilinmesinin sebeplerinden birisi de budur. Bu ama Cumhuriyet'le birlikte artık bir dönüşüm başlamış. 1936'da ilk fabrika kurulmuş. Bu yetiştirme sırasında 3 kişinin ismini tekrar etmek istiyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu evet çay olmazdı. Birisi Ali Rıza Erten, profesör doktor. Birisi Zihni Derin. Zihni Derin oraya sonrasında burada bakanlık yaparken gidip orada sadece çayı çok sevdiği için ve oranın kalkınmasını sağlamak adına. Bu arada Zihni Bey de Karadenizli değil, Muğlalı.
Evet, çok enteresan.
Orada çalışma yapıp o çalışmalar sonucunda orada fidan yetiştirilmesini sağlıyor. Bir ara durgunluk dönemi var. O dönemde, durgunluk döneminden sonra da Şevket Reşat Hatipoğlu diye gene bir profesör hocamız çay yetiştiriciliğini başarmak için ilkeler koyuyor. Ve artık onun çalışmasıyla, yani 1933'lerde onun çalışmasıyla tamamen çay yetiştiriciliğiyle ilgili adım atılmış oluyor. Ve 36'da fabrika kuruluyor. O fabrikayla birlikte artık kendi çayımızı üretir vaziyete geliyoruz. Normalde dünyada çay üretimi tropik bölgelerde olması, yani her an yağış olması sebebiyle tropik bölgelerde yapılan bir yetiştiricilik ve 12 ay boyunca onlar hasat yapıyorlar. Biz sadece Mart ayında, böyle Nisan ayında diyelim, Nisan ayında başlayıp Ekim ayına kadar, yani 5 aylık 6 aylık bir süreçte hasat yapıyoruz. Ama çay korunmamız altında, yani gümrük duvarlarıyla koruyoruz bunu. Çünkü bizim çayımız dünya çaylarına göre çok farklı.
Evet, şimdi Türkiye'nin çay konusundaki dünya üzerindeki yeri gerçekten tartışılmaz. Gerek tarım alanında olsun, gerekse tüketim açısından olsun. Hı hı. Pek çok açıdan. Ama bu arada çok da çeşitlendi herhalde,
evet,
değil mi?
Evet, onlardan çayların da, çeşitlerden de bahsedelim. Aha. Ama şunu altını çizeyim. Dünyada üretimde 5. sıradayız. Tüketimde 4. sıradayız. Hı hı. Ve düşünün, Hindistan gibi, Çin gibi ülkeler var önümüzde. O kadar büyük yetiştirme alanları olmasına rağmen. Çünkü biz çayı seviyoruz.
Evet.
Hem tüketmeyi hem üretmeyi bu anlamda. Ve dünyada üzerine kar yağan tek ülkeyiz çayın. Onun için bizim çayımız diğer çaylardan çok farklı.
Çok farklı.
Bugüne kadar gübre kullanımı falan da var ama biz şu anda organik tarıma da geçiyoruz. Hani çeşitlendi evet diyorsunuz, o çeşitlerden bir tanesi de organik çay olacak. Ve eğer başarabilirsek, başaracağımıza da inanıyorum, böyle bir ilke de konuldu yeni tarım politikasıyla, Milli Tarım Projesi kapsamında, artık çayda hiç gübre kullanmadan tamamen doğal, organik yetiştirilen çay tüketeceğiz. Tüm dünyaya da böyle satacağız.
Çok güzel. Sıralamamız daha da yükselecek.
Tabii yani. Daha kesin, özellikle ihracatla ilgili olan kısımda hem kendi halkımız daha kaliteli çay tüketmiş olacak.
Evet.
Hem de yurt dışında rekabet edebilir hale geleceğiz.
İlk 5'ten daha yukarılara taşıyacağız.
İnşallah. Ben organik çay fabrikasına da gittim. Muhteşem, keyifli. Böyle bir koku, böyle bir aroma yok zaten. Ben size söyleyeyim, oralara gitmenizi isterim. Hemşin'de fabrika. Sağ olsun oranın genel müdürü bizi ağırlamıştı. Ekrem Bey. Şu anda değişti ama onun katkılarını herkes söyler.
Evet.
Hemen çeşitlerinden de bahsedelim. Zamanımız kısa. Bana göre evet. Çayın mesela ben yapım aşamalarını anlatmak isterim. Çünkü farklı farklı her birinin yapım aşaması.
Tabii aslında alırken, saklarken, demlerken dikkat etmemiz aynen gereken o kadar çok şey var ki. O zaman kısaca çeşitlerinden
dedim,
söz söyleyeyim edip
tamam
geçelim oraya.
Çay çeşitlerinde organik çayımız var. Yeni çıkan ve gündemde çok popüler olan yeşil çay var. Beyaz çay var. Bir de bildiğimiz siyah çay var.
Hı hı.
Hemen kısaca farklarını söyleyelim. Organik de tamamen organik. Hiçbir şekilde içerisinde, zaten normalde hali hazırda çok fazla çok fazla değil, neredeyse hiç denilecek olan ilaç kullanılmayan bir bitki. Kendi dayanıklı bir bitki. Ama yeşil yapraklarının artması için normalde gübre kullanıyoruz. Ama organiğe geçtiğimizde artık bu sadece organik gübre olacak. Yani hiçbir şekilde suni gübre kullanılmayacak. Kullanılmayan da var şu anda hali hazırda. Yeşil çay var. Yeşil çay normalde yapraklar toplandıktan sonra hızlı bir kurutma işlemiyle sadece yeşil formda kalıncaya kadar. Yani normalde biz fırınlıyoruz çayı. Yani siyah olmasını sağlayan şeyimiz fırınlanıyor olması.
Evet.
O fırınlanma aşamasını yapmadan direkt kurutup paketlediğimiz çay bu çay. Ve bunun böyle çok uzun demlenmesine gerek yok. 2-3 dakikalık demleme ile rahatlıkla rayiyasını alabiliyoruz o çayın. Beyaz çay dediğimiz çay var. Özellikle tomurcuklardan yapılır. Yani iki yaprak bir tomurcuk diyorlar ona. Karadeniz'de de kendileri için yaparlar daha çok. Onu kendi şartlarında, hani nasıl annemiz babaannemiz biber kurutuyorsa, patlıcan kurutuyorsa, o şartlarda, yani uzun sürede kurutma yapılarak, yani fırınlarda değil de herkes evinin gölgesinde kurutarak yaptığı çay.
Kendi için daha çok yaptığı
kendi
çay.
Kendi için dışarıda da satılıyor beyaz çay. Ama biraz özellikle pahalı,
evet.
Özellikle çünkü o çok zahmet gerektiren bir çay. Ama onun tabii aroması
başka.
Daha farklı tabii. Yani hatta o tomurcuğun bile tomurcuk olarak satılanlar var. Onlar da bundan yapılıyor. Onu da siyah çay yapıp onun bile aroması çok farklıdır. Yani hatta çayı sevenler harmanlarlar filizle tomurcuğu, öyle demlerler. Bir de bildiğimiz siyah çay var. Siyah çayda yapraklar toplanıyor. Temizlendikten sonra kıyılıyor. Kıyıldıktan sonra kurutuluyor. Kurutulduktan sonra da fırınlanıyor. Bir mayalanma işlemi var o sırada, o kurutulma esnasında. Kendi içinde, kendi özüyle mayalanıyor. Sonrasında kurutup paketlere alınıyor.
Uzunca süren bir işlem sonucunda
tabii.
Evlerimize ulaşıyor değil mi?
Yani hasattan belki paketleninceye kadar ki geçen süre 20 günlük falan bir süre, 30 günlük bir süre. Ama o fabrikanın içine girdiğinizde o mayalanma sırasındaki koku, kuruma sırasındaki koku muhteşem bir şey.
Evet. O çayın has kokusu.
Has kokusu, aynen. Ve eliyorlar. Elekler var. O eleklerde işte 2 numara, 3, 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 9 numaraya kadar numaralandırıyor.
Tozsuz çay dediğimiz çaya ulaşıyor.
Yani o tozsuzda şöyle bir şey diyelim. Çünkü her birinin ayrı aroması var. Örneğin tozu mesela kötü değil. Çünkü tozundan şu anda popüler olan bir de soğuk çay var. Hani marka olarak söylemeyelim ama birçok marka televizyonda şu anda reklamları yapılıyor. Hatta onu aromalandırıp da satıyorlar. O da kendi içinde aslında hem içerisindeki besin değerleri
özellikle
anlamda.
Özellikle gençlerin, çocukların sevdiği, rağbet ettiği çaylar onlar, soğuk çaylar.
Avrupa'da çok fazla değil ama Amerika'da tamamen neredeyse soğuk çay tüketimi. Yani çayı demliyorlar, içine aromalarını koyuyorlar. Yani aroma dediğim mesela portakal kabuğu koyuyor, işte nane
kendi
koyuyor.
Kendi ne isterse.
Ne isterse. İçine de buz koyup bekletiyor bir neredeyse yarım gün. Bazıları sabahtan yapıp akşam misafirleri gelecekse bu anlamda soğutarak insanlara servis ediyorlar.
Oysa demlediğimiz çay uzun süre kalırsa bayat diye düşünür, onu içmeyiz.
Ama bizde işte bizim tüketimimiz sıcak tüketim olduğu için biz onu çok fazla, ama orada bütün aromaları içine koyup buzla beklettiğinde o daha da diğer aromalarla kaynaşıp böyle nefis bir lezzet olur, tat
çıkıyor.
Oluşuyor.
Evet.
Biz kendimiz de evimizde yapabiliriz aslında soğuk çayı. Yani illa dışarıda.
Hemen tarif edebilir miyiz şöyle?
Hemen söyleyelim.
Aklımızda.
Sıcak çaydan da yapılabilir, siyah çaydan da yapılabilir, yeşil çaydan da yapılabilir. Eğer yeşil çaydan yaparsak mutlaka iki kere demleyelim ki içindeki rayayı daha fazla alalım. Yani sıcak suyu koyduk 2-3 dakika, onu aktardık. Aynı şeyden tekrar biraz kaynatıp.
Haşlama.
Evet. Biraz daha öyle yapıyor olmakta fayda var. Siyah çaydan yaparsak normal siyah çay gibi demleyelim. Sonrasında bir
cam sürahiye
alalım. Cam sürahinin içerisine ne istiyorsak, örneğin mandalina, örneğin portakal
kabuğu,
nane,
elma
kabuğu,
tarçın,
karanfil. Evet. Özellikle mesela Hindistanlılar kesinlikle tarçınsız içmiyorlar. Nasıl İngilizler sütsüz içmiyorsa Hindistanlılar için de çay ve tarçın birlikte tüketilen bir şey. İçine koyalım, içine buz koyalım biraz ve nasıl demlenmeye bırakıyorsak normalde çayımızı, en az bir 2-3 saatlik böyle dolapta ağzını kapatıp, çünkü ağzını kapatmazsak aromalar birbirine karışmaz.
Evet.
Kapatmayı da serestreç dediğimiz böyle üstünü kapatma, yani hava almayacak şekilde kapatırsak çok daha güzel olur. 3 saat bekledikten sonra rahatlıkla kullanabiliriz.
Hele ki yaz aylarında muhteşem olur. Peki şimdi alırken, saklarken, demlerken de dikkat etmemiz gereken hususlar var tabii. Birazcık da bundan söz edebilir miyiz vaktimiz el verdiği ölçüde?
Kısaca bahsedeyim. Mesela bu 9 partiye bölünüyor dedik ya.
Evet.
Normalde bize gittiğimizde çay fabrikasında dediler ki biz 2 numara çay içeriz. Yani bu eleğin tam böyle iyi yeri diyelim artık. Hı hı. Ama hepsi normalde oranlar nazarında karıştırılmakta. Yani,
peki biz alırken bilebilir miyiz kaç elekten geçmiş?
Bununla ilgili üstünde yazmıyor ama şöyle bir tarif söz konusu aslında. Hı hı. Filiz, çiçek, örneğin yöre isimleri var. İller, evet. Mesela Tirebolu, işte Rize gibi, hı hı, isimlerle de var. Ama genel kanaat, yani Türkiye'deki bildiğimiz paketlerde kırmızıdan siyah, yeşil, sarıya doğru bir kalite farkı var. Yani kırmızı olan paketler, ama sadece mesela marka olanlar var, tek, hı-hı, renk olanlar, sarı olanlar var. Onlar için değil ama alışılagelmiş bildiğimiz devletin ürettiği markada kırmızı olandan, ne kadar koyu kırmızıdan açığa doğru gidilirse alırken kalitesi ne kadar kırmızıysa o kadar kaliteli.
Evet, en koyusu en,
en koyusu en kalitelisi oluyor. Aldığımızda kesinlikle kavanoza aktarıyor olmamız şart. Hı-hı. Çünkü çay beklediği ortamdan nem, hele birazcık, evet, nem varsa nemi de alıyor. Sadece nem değil, kokuyu da çabuk çekiyor. Hı-hı. Yani çünkü kendisi de aromatik bir bitki olması sebebiyle etraftaki aromatik bitkilerden hemen özümseyebilir. Bu sebeple saklarken de çok dikkat edelim. Mutlaka ağzını kapatalım.
Ve demlerken
demlemede mutlaka yıkayalım çayı. İlk yıkamada ve cam demlik kullanalım ya da porselen demlik. Çünkü evet, aromasını korumasını sağlayan şeylerden bir tanesi, hı-hı, bu. Sıcak suyu koyduktan sonra bir 15-20 dakika mutlaka bekleyelim. Eğer sıcak yapıyorsa, yani siyah çay yapıyorsak mutlaka kaynar su. Yeşil çay yapıyorsak da biraz beklemiş 80-90 derece suyu ılığa yakın,
evet,
suyu tercih edelim.
Ve keyifli sohbetlerin yoldaşı olmaya, evet, devam etsin. Sevginin sunumu olsun çayımız. Sıcacıktır, içimizi de ısıtır. Tır, soğuk
kesinlikle.
Kış günlerinde yüzyıllardır süre gelen ikram geleneğimizin yine hep devam etmesi dileğiyle diyelim. Size de çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Daha çay hakkında çok konuşulacak şey vardı
çok,
ancak sürümüzün sonuna geldik.
Tamamdır. Ama konuşalım bunları çünkü çay bizim için önemli.
Çok önemli.
Hem ülkemiz için önemli,
evet,
hem de o bölgenin kalkınmasını sağlayan, Türkiye'de belli bir bölgeyi kurtaran en önemli ürünlerden bir tanesi çay.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili
ederim.
Mehmet Efe. Haftaya yine lezzet hikayelerinde birlikteyiz.
Görüşmek üzere.
15.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Ve telefon konuklarımız var. Van Erciş'e uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda iki öğretmen konuğumuz var. Sayın Ayşe Ünsal ve Sayın Cihat Albayrak. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar Nilgün Hanım, hayırlı yayınlar, güzel yayınlar dileriz inşallah.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, iyilik ajandasından söz etmek istiyoruz. Siz Sayın Ayşe Ünsal ve öğretmen arkadaşınız Cihat Albayrak'la birlikte kitaba dönüşen bir çalışma gerçekleştirdiniz. Adı iyilik ajandası. Bize birazcık bu iyilik ajandasından söz eder misiniz? Tanıtır mısınız? Nasıl bir ajandadır? Neler vardır içinde? Nelerden yola çıkarak hazırladınız?
Şöyle bahsedeyim ben kısaca. İyilik Ajandası 2017'nin her günü için bir iyilik önerisi sunan bir kitap. İçerisinde kişisel olarak uyguladığımız projeler de var. Bireylerin ya da kurumların iyi uygulamaları da yer alıyor. Kendi hayatımızı güzelleştirecek öneriler de var ajandamızda. Toplumun farklı kesimlerinden ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarına çözüm olacak projeler de mevcut. Engelliler için, mülteciler için, hastalar, yaşlılar, çocuklarımız için aklımıza gelebilecek hemen her ihtiyaç grubuna yönelik projeler kaleme almaya çalıştık eşimle birlikte. Erdem Yayın Medya'da sağ olsunlar oldukça nitelikli bir çizgi ve çizimle birlikte metnimizi birleştirerek iyilik ajandasını okurlara ulaştırdılar. Kitabım çıkmış olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan itibaren de projemiz başladı. Amacımız iyilik ajandasında yer alan önerileri günübirlik olarak uygulamak ve yaptıklarımızı sosyal medya hesaplarından, iyilik ajandasının internet sitesinden paylaşarak örnek almak ve bunu bir iyilik hareketine dönüştürmek. Genel olarak bu şekilde tanımlayabiliriz ajandamızı ve amacını.
Evet, sizinle birlikte Sayın Cihat Albayrak da yer aldı sanıyorum projede. Şimdi şöyle yapalım. Sanıyorum hoparlörden konuşuyoruz. Sesimizin kalitesi biraz düşük. Hoparlörden çıkaralım telefonumuzu ve ben Sayın Cihat Albayrak'la devam edeyim sohbetimize.
Merhaba Nilgün Hanım.
Merhabalar. Evet, ne tür iyilikler var ajandanın içerisinde Sayın Cihat Albayrak? Biraz söz eder misiniz bize lütfen?
Öncelikle biz eşiz. Yani 4,5 yıldır evliyiz eşimle. Öyle söyleyeyim, arkadaş değiliz.
Evet, nice mutlu, sağlıklı birliktelikler diliyoruz size.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İyilik Ajandası hani bir kitap olmaktan, bir eser olmaktan öte bir proje bizim için. Buradaki yer alan iyilikleri biz 2017 için gün gün ayırdık. Yani 1 Ocak için bir öneri var, 2 Ocak için bir öneri var. Yılın son gününe kadar böyle öneriler var.
Bugünkü öneri nedir mesela?
Hemen bakayım. Zorbalığa karşı sesini yükselt diye bir şey var sanırım bugün. Çevremizde özellikle işte kadına şiddet olabiliyor, engellilere karşı olumsuz davranışlar olabiliyor. Bunlara karşı sessiz kalmamamız, işte çoğu zaman başımıza bir sıkıntı gelmesin, işte aman bize bir şey olmasın, işte ne olur falan gibi endişelerle biz bu tür konularda ne yazık ki sesimizi çıkarmayabiliyoruz. Kendi hakkını savunamayacak pek çok insan da olabiliyor hakikaten. İşte yaşlılara da zaman zaman bunlar internete, sosyal medyaya düşüyor. Hatta hayvanlara bile, sokak hayvanlarına bile çok şiddet uygulayan insanlar olabiliyor. Toplum olarak ne yazık ki şehirler büyüdükçe insanlar bu büyüklüğün altında ezilerek hiçbir şeye müdahale etmez hale geliyorlar. Buna karşı biz bugün bir farkındalık yaratmak adına çevremizde işte kendisi akıl edemeyen, cesaret edemediği için, korktuğu için, gücü yetmediği için kendisine yapılan haksızlıklara, baskıya, şiddete karşı koyamayan insanları gördüğümüzde tepki gösterelim diye bir çağrıda bulunuyoruz. Ajandada çok pratik olarak yapılabilecek şeyler de var. İşte komşunla beraber bir şeyler yapmak, komşunu hatırlamak, akrabayı hatırlamak gibi. Bunun gibi biraz daha soyut ama hakikaten fırsat doğduğunda, uyguladığımızda insanların hayatlarını kolaylaştırıp sorunlarına çözüm olabilecek uygulamalar da var içerisinde.
Ne güzel. Peki artık teknoloji çağındayız. İyilik ajandasının bu sosyal medya ortamında da paylaşılması mümkün mü? Ya da böyle bir proje düşünüyor musunuz?
Tabii. Şimdi Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde ajandayı şu anda takip eden insanlar var. Yaklaşık bir buçuk ay falan oldu. Yılbaşından bir hafta kadar önce ajanda çıktı matbaadan. Yüzlerce kişi var şu anda. Yüzlerce kişi de ajanda mevcut. Biz şöyle bir şey yaptık. Ajandayı temin eden insanların neredeyse tamamının iletişim bilgileri var bizde. Bunları bir WhatsApp grubunda topladık ve oradan biz sürekli iletişim halindeyiz. Bugün ne yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl yapalım? Çünkü burada sadece bizim önerilerimizle yürüyen bir şey değil. Biz insanların önerilerini de çok dikkate alıyoruz. Çünkü çok hassas bir konu. İyilik yapayım derken bazen insanları rencide edebiliyorsunuz, kalplerini kırabiliyorsunuz. Ya da iyi bir fikir üzerine dahil olduğu zaman o işi çok daha iyi yapabiliyorsunuz. O yüzden biz bu arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların önerilerini alarak, kendi önerilerimizi sunarak yapacaklarımıza karar veriyoruz. Önerileri uyguladıktan sonra da onlardan geri dönüşler alıyoruz. Şöyle yaptık iyi oldu, böyle yaptık kötü oldu, şöyle yapsak daha iyi olurdu gibi.
Belki bu oradan önerilerle 2018 yılının ajandasını hazırlıyorsunuz, öyle mi?
Doğrudur. Yayın evimizle 10 yıllık bir anlaşmamız var. 2018'den itibaren buradaki öneriler güncellenecek, içerik güncellenecek, yöntemler belki güncellenecek. Bunun doğrultusunda ajanda 2018'de yeniden hazırlanacak. Tabii bahsetmek istediğimiz bir şey de biz her gün iyilikleri uyguladıktan sonra internette paylaşılmasını istiyoruz bunların. Bunlar paylaşılırken bazı hassasiyetlerimiz var bizim. Bunlara uyulmasını istiyoruz.
Ne gibi?
Sen devam etmek ister misin Ayşe? Tamam. Şimdi şöyle iyilik için şöyle derler. İşte, gizli olanı makbuldür derler. Doğrudur. Biz de katılıyoruz ama şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de Rad suresi 22. ayette not almıştık. Öyle şöyle geçiyor. Ve o kimseler sabırla Rablerine yönelirler ve salatı ikame ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak ederler diyor. Yani yapsan iyiliğin gizli olabileceği de açık olabileceği de belirtiliyor. Buradan biz şunu anlıyoruz. Yani hem gizli hem açık yapılacağını ifade ediyorsa kitabımız. Bunun yerine göre gizli, yerine göre açık yapılacağını söylüyor demektir. Örneğin biz yaptığımız bir iyiliği paylaştığımız zaman bu bizim sadece egomuzu kabartacaksa ya da karşımızdaki insanı rencide edecekse, onu üzecekse bunu paylaşmamak tabii ki çok daha iyi. Hı hı. Ama örneğin bir organ bağışı gibi, kan bağışı gibi çok daha işte özneleri öne çıkarmayacak, yapılan iyilik eylemini ön plana çıkaracak şeyler varsa, bunları paylaşmak çok daha fazla insana ulaşmasını sağlayacaksa, bunların paylaşılmaması zaten artık bir kötülüğe dönüşecek neredeyse. Çünkü günümüzde kötülük çok hızlı yayılıyor. Olumsuz örnekler çok hızlı yayılıyor. Kötülüğün evet, bu kadar hızlı yayıldığı bir dönemde evet, bizim de iyilikleri paylaşarak çoğaltmak boynumuzun borcu.
Ne güzel. Bunu da bir iyilik halkası oluşturarak paylaştırmaya devam ediyorsunuz. Yine 2018'in ajandasının da bu arada oluştuğunu dinleyicilerimize hatırlatalım. Ve ajandalar çoğaldıkça, ajandalarla ilgili fikirler geliştikçe, üredikçe biz sizinle yine bağlantıya geçip bunu dinleyicilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cihat Albayrak ve Sayın Ayşe Ünsal. Projede size kolaylıklar, başarılar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok
sağ olun, var olun.
Çok sağ olun.
Kısa anlar, kısa anlar karar verdiğimiz. şeyler bizi savaştıran, küçük şeyler bizi barıştıran, hep küçük şeyler, küçük şeyler seni sevdiğim, küçük şeyler.
Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, bugün geleneksel bir Türk sporundan söz edeceğiz. Güreşten, dünyanın bilinen ilk ve en eski sporu güreş. Şimdi Türkler güreşe özellikle önem vermişler. Tüm sporlardan üstün tutmuşlar. Aslında tüm sporların da temeli saymışlar ama tabii güreşten bahsedebilmek için alplik, bahadırlık ve pehlivanlığın yerinden ve öneminden söz etmek gerekiyor galiba, değil mi?
Evet, Türklerde her türlü insan davranışı bir kültür özelliğine dönüşüyor. Türkler çok kahraman çıkaran bir millet oldukları için sizin de buyurduğunuz gibi alplik, bahadırlık, pehlivanlık ve kahramanlık çok yüceltilmiş. Barış zamanlarında bu kahramanlık hislerini canlı tutmak için savaş spor işlevi gibi işe yarayacak güreş, gökbörü, at yarışları, çöyen, çevgan, polo dediğimiz spor, okçuluk, avcılık, atlı cirit gibi sporları savaşa hazırlık mahiyetinde yaparak tatmin ediyorlar ve gurur kazanıyorlar. Şimdi güreşin Türklerin en eski sporlarından olduğunu da ifade ettiniz biraz önce. İnsanlar doğayı izliyor ve doğada hayvanların birbirleriyle yaptıkları mücadelelere bakarak ilk teknikler böyle gelişiyor. Mesela iki tane vahşi hayvan karşılaştığında biri ona elense çekiyor. Ha diyor, demek ki ben tabiatta bu hayvanla karşılaşırsam bana böyle bir hareket yapacak. Ve ilk isimlerini de incelediğimiz zaman, daha ileride zaten onlara tek tek gireceğiz. Kurt kapanı, ayı bağdası gibi oyunların da bu isimlerini doğadan aldığını anlıyoruz. Hı hı. Yani güreş antropolojisi açısından bunu böyle yaklaşabiliriz. O zaman atasporumuz, milli sporumuz, geleneksel sporumuz nedir? Güreş bizim, sizin de buyurduğunuz gibi hem atasporumuzdu hem milli sporumuzdu. Ama şu anda eskiden her yerde yapılıyordu. Ama şimdi yapılmıyor. Şimdi her yerde futbol yapılıyor. Ataspor olma özelliğini devam ettiriyor. Hı hı. Ama milli spor olma özelliğini devam ettirebilmesi için bütün her yerde güreşin eskisi gibi tekrar, evet, yapılması lazım.
Olimpik iki güreş stili olarak biliyoruz biz sadece. Greco-Roman ve serbest güreş olarak duyuyoruz. O eski şey kalmadı galiba. Onu daha sonra ilerleyen programlarda belki konuşmayı sürdürürüz de hocam. Güreş ve pehlivanlık kavramları farklı herhalde birbirinden, değil mi?
Evet. Şimdi bu pehlivanlığın bir öncesinde Oğuz törüsüne göre alp olmak, yiğitliğin de üstünde bir san olarak benimsenmiş ve alp olabilmesi için alpliğin geleneklerinden olan yüreklilik, güçlülük, çalışkanlık, iyi atabilmesi lazım, oku, yayı, kılıcı iyi kullanması lazım, severi çok olması lazım, malını arkadaşları ortak kullanması lazım. Mesela baş pehlivanlarımızın, mesela Koca Yusuf'un hatıralarında ben çok okudum, bir yere güreşe gittiği zaman o kazandığı ödülü arkadaşlarıyla paylaşıyor. Aynı güreşe gidiyor, yakın köydeki güreşleri arkadaşları para ödülü alsın diye gitmiyor. Bu bunun alplik geleneğinden geldiğini görüyoruz. İşte o zamanki alpler o dönemin sporcuları. Toplumda alp olmak, bahadır olmak, bilge olmak, herkesin olmak istediği unvan. Alpler her yerle birlikte gidiyorlar. Ava beraber gidiyorlar. Kurumlaşmış yüksek bir spor kültürü. Bu alplik geleneğini devam ettirerek göstermişler. Hala öyledir. Mesela güreşçiler çok homojen yapıda insanlardır. Hı hı. Ve bir yere giderken tek hiçbir zaman gitmezler. Bu geleneği oradan alıyorlar. Bir kültür size ait ise o kültürde size ait terimler olması lazım. Güreş, güleş, kureş, küreş gibi kelimeler Türk dünyasının ortak bir kelimesi. Yani Anadolu'dan Orta Asya'daki pek çok Türk dünyasında bu kelimeyi kullanarak güreş dediğiniz herkes anlar. Ortak evet. bir şeye dönüşmüş. Güreş Türk dünyasında pek çok çeşidi ile karşımıza çıkıyor. Hem kuralları ile hem kıyafetleri ile farklı. Kara kucak güreş, aba güreş, kuşak güreşi, şalvar güreşi. Hı hı. Anadolu'ya geldiği zaman yeni bir kültürleşme ile ortaya çıkan yağlı güreş. Soğuk bölgelerden aşağıya doğru sıcak bölgelere doğru indiğiniz zaman da kıyafetlere ve yapılmış şekline göre değişiyor. Hı hı. Alp kavramı da zamanla pehlivan kavramına dönüşüyor. Farsça bir kelime. Güçlü, kuvvetli, iri yapı insan demek. Eskiden işte şehri koruyan izbondot gibi insanlara da böyle diyorlar. Hatta benim başıma böyle bir ilginç bir şey de geldi. Benim bir sahaf arkadaşım var Aydın diye. Sahaf kendisi.
Evet.
Kendisi iri yarı güçlü kuvvetli herkes pehlivan diyor. Beni de gözüne kestirmiş. Sakın dedim yani düşünme öyle bir şey. Sakın düşünme dedim yani. Sadece güreşte değil eskiden de atışlarda başarılı olanlara da pehlivan deniyor. Okçuluktakilere de deniyor. Hı hı. Yani pehlivan şu. İllem rakibini yenmek değil. O er meydana çıkıp el bağlıyor ya. O cesaret evet. gösterisi pehlivan. İşte Türk milleti her Türk çocuğunu böyle bir sınava tabi tutarak onda güçlü bir cesaret psikolojisi yaratıyor. Mesela adam baş pehlivan olduktan sonra hamama götürürken onun arkasında biz hepimiz giderdik. Yeni bir Apollon doğurduk, yeni bir kahraman doğurduk, güçlü bir bedenle özdeşleştiriyor. Daha çocuk küçük yaştan itibaren böyle güçlü bir beden, güçlü bir psikolojiyle olan bir millet yenilir mi? Yenilmez. Onun için her Türk asker doğar, her Türk askerde de öyledir. Yani asker ocağında komutanın adını bilmediği bir askere pehlivan buraya gel demesi de unutulmaya başlanan bir geleneği bize hatırlatıyor. İşte toplumun alpliğe, pehlivanlığa çok değer verdiğini görüyoruz.
Dolayısıyla Türk toplumundaki yeri ve önemi tartışılmaz şüphesiz bu anlamda baktığımızda.
Evet, eskiden köylerde, düğünlerde, panayırlarda herkes güreşir. Evlerimizde güreş sohbetleri yapılırdı. Evlerimizde ünlü pehlivanların resimleri asılırdı. Güreş tefrikaları vardı. Televizyon yoktu eskiden, radyoda yoktu. Bir güreşçinin bir müsabakası gazetelerde arkası yarın şeklinde Murat Sertoğru özellikle bunları çok güzel şey yapar. Künde'yi mesela alır attırmaz onu ertesi güne kadar adam düşünür attı mı atmadı mı yorumlar yapar. Güreş Türk toplumunun sosyal ve kültürel hayatında da çok önemli bir yeri olarak geleneklerimizin içine girmiş. Adet olmuş. Demek ki askere uğurlarken çocuk doğduğu zaman bayramda, harman sonunda güreşsiz olmuyor. Adet
davullar,
olmuş.
Zurnalar eşliğinde kendilerine adet has olmuş. Kültürel değerler ve folklorik değerlerle birlikte
sıradanlıktan adetlerimizin içerisine girince artık bu tamamen yapılması zorunlu hale gelmiş. Hı hı. Örneğin benim bir öğrencim vardı Mehmet Türkkaya. Ben onunla ilgili bir makale de yazdım bir tarihte. Güreşirken parmağı kopacak şekilde kesilmiş, kan akıyor ve devam ediyor. Ona diyorlar ki neden güreşe devam ediyorsun? Dedem seyrediyor diyor. Böyle bir milleti kim yenebilir? Evet. Pehlivanlığından dedesine karşı sorumlu. Hı hı. İşte araştırmalarım esnasında bana pehlivan resimlerinin Kur'an-ı Kerim'in arasından çıkarılıp verdiklerini ben hatırlıyorum. Pehlivanlığın kutsallaştırıldığını gördüm. Onları şehit olarak kabul ediyorlar. Böyle geçmişteki güreşin Türk toplumundaki yerini göz önüne bulundurduğumuz zaman Türk toplumunun kalbinde, ruhunda her zaman güreş sevgisi vardır. Güreşin tanıtımı iyi yapıldığı sürece kaybedilen güreş seyircisini tekrar kazanabiliriz. Türkler Müslüman olduktan sonra da güreş Müslümanın teşvikiyle de daha çok popüler bir hale geliyor ve Hazreti Muhammed'in rükana ile ilgili güreşi de bu motivasyonel açıdan çok etkili oluyor.
Peki şimdi Türk güreş geleneğinin devam ettiği yerler var. Bunlardan da söz edelim ama bir de Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek'in yaptıkları güreşler var. Birazcık da bunları anlatabilir misiniz dinleyicilerimize lütfen?
Güreş geleneğinin köklerini Orta Asya'daki sosyal yaşantıda bulmak mümkün. Bazı Türk boylarında nişanlanmak için müstekbal gelini güreşte yenmek gerekiyor ve bu güreşlerde erkekler de yenilebiliyordu. Dede Korkut kitabında Bamsı Beyrek'le Bağniçek'in bir güreş sahnesi anlatılır. Ok atma, at sürme yarışları yaparlar ve kadın erkeğini güçlü gördüğü, başarılı olduğunda evlenmeye karar veriyor. Bu kadınlar gerekirse erkekler gibi savaşırlar. Burada da Bağniçek'in kahramanlığında, cesaretinde ve ruhunda kendi benliğini bulan, Türk analarına hiçbir zaman unutulmamış olan bu ruh ve düşünce tarzı bu geleneğin devamını ve yayılmasını sağlıyor. Anadolu'da bazı yörelerimizde yapılan düğünlerde Bamsı Beyrek'le Bağını Çiçek'in temsili güreşlerinin yapıldığını görüyoruz. Ve bu da düğünlerde yapılan bu gelenekte mutlaka kaynana kayınpederi yener. Eğer kaynana ölmüşse veya kayınpeder ölmüşse yerine mutlaka birisi vekil o kılığa girer ve o ritüel olur. Hava yağmur da olsa, çamur da olsa özellikle o yağışlı yere iterek eğer erkek kayınpederi kaynanasını yenmeye çalışırsa bütün etraftakiler iterek mutlaka yani ne yapıyor burada bu yapılan güreş geleneğiyle? Kaynananın geline vermek istediği bir mesaj var burada. Kaynana gelinine karşı prestij kazanmak için kocasına karşı gücünü gösteriyor. İçerideki İçişleri Bakanı benim diyor. Aklını başına al diyor.
Ama gelin de yarın o prestiji kazanacak.
Aynı o şekilde. Kaynana kocasına meydan okuyarak gelinin kendisinin gücünü bilmesini ve bu gücüne hayran olmasını vurguluyor ve örnek almasını gösteriyor. Bu evde kaynananın sözünün geçtiğini, gelinin kendisini dinlemesini, saygı göstermesini, mesajını gönderiyor.
Ben de bu gücü senin oğluna uygulayacağım demek aslında bu bir yerde.
Evet, kaynana geline yol gösterici ve örnek bir model olmuş oluyor.
Evet, şimdi tabii Osmanlı Devleti'ndeki yeri ve önemi de tartışılmaz tabii. Şimdi Osmanlı Devleti'nde pehlivanlar vardı, pehlivan tekkeleri vardı. Birazcık da bunlardan söz edelim. Onların işlevleri neydi acaba hocam?
Osmanlılar pehlivanlar için birçok pehlivan tekkesi yapıyor. Bunları çok kısaca ilk yapılan Orhan Bey'in zevcesi Nilüfer Hatun Bursa'da bir pehlivan tekkesi yapıyor. İkinci tekkeyi Sultan 1. Murat Edirne'ye aldığı zaman Güreşçiler Tekkesi adı altında yapıyor. Üçüncü tekke yine İstanbul alındıktan sonra Pehlivan Şuca Tekkesi olarak İstanbul'da yapılıyor. Dördüncü tekke İstanbul'da Pehlivan Demir Tekkesi. Beşinci Güreşçiler Tekkesi de Sultan Murat Manisa'da yaptırmış oluyor. Yavuz Sultan Selim de padişah olduğu zaman İstanbul'da bir Pehlivan Demir Hasan Meydanı şey yapıyor. Selçuklar zamanından yine kalma Konya'da bulunan bir pehlivan tekkesi olduğu da kayıtlardan biliniyor.
Evet, şimdi pehlivanlar, padişahlar ve devlet büyükleri tarafından Osmanlı'da ödüllendiriliyorlardı da aynı zamanda değil mi?
Evet, tabii güreşçi padişahlarımız var. Bu 4. Murat olsun, Sultan 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülaziz ve Mehmet Çelebi gibi padişahların biz güreş yaptıklarını ve güreşi desteklediklerini biliyoruz. Ve hatta bunlar Yavuz Sultan Selim zamanında sanatkarlar defteri dediğimiz ehli hiref defterlerinde güreşçiler bölüğü bulunuyor. Ve bu güreşçilerin piri olduğu sanatkarlar sınıfına dahil olduğunu anlıyoruz.
Evet. Peki hocam süremizin de sonuna geldik ama Türk güreş ekolü deyince ne anlatırsınız, neler söylersiniz? Şöyle bir buçuk dakikada.
Bir milletin Türk güreş ekolü, dünya güreş tarihine kazandırdığı büyük güreşçiler ve dünya güreşine yaptığı katkılarla ölçülebilir. Türk güreş ekolü dünya çapında büyük şampiyonlar çıkartmakla oldu. Bu ekol Koca Yusuflarla, Adalı Halillerle, Kara Ahmetlerle, Kurt Derilerle, Yaşar Doğularla, Mustafa Dağıstanlılarla, Ahmet Ayıklarla ve sonraki kuşaklarla devam etti. Türk güreş ekolü ve bu ekolün yetiştirdiği şampiyonların ve antrenörlerin dünya güreş tarihinde de önemli yerleri var. Bu Türk güreşçileri dünya güreş tarihinin hafızasında da yer almıştır. Böylece dünya güreş tarihini Türk güreş tarihi olmadan anlatmak mümkün değildir. Yabancılar Türk güreş ekolünden antrenör almak için yarış halindeydiler. 25 ülkenin güreş takımlarının başlarına Türk güreş antrenörleri getirilmiştir. Türk gibi kuvvetli sözünü dedirten Türk güreşçileri hafızalarda yaşamaya devam etmektedir.
Ve etmeye devam edecektir. Sizin de söylediğiniz gibi hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Türk güreşi konuş bitmez. Daha pek çok sporumuz var. Türklerde spor kültürü köşemizde konuşacağımız. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta için. Sağ olun, var olun.
Ben de size çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz Profesör Doktor Sayın Özbay Güven stüdyo konuğumuzdu. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü. bölümü öğretim üyesi. Evet, bugün de bu haftada programın sonuna geldik. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.